Ayrım 2, Kadınlar Koğuşu, Kemal Tahir, sayfa 18. Cezaevinin sol tarafındaki alt kat koğuşlarının pencereleri Karılar Koğuşu'nun avlusuna bakıyordu. İstanbullu öğleden sonra Büyücü Hoca'nın yatağına misafir gitti. Büyücü Hoca senenin 6 ayını dışarıda, 6 ayını içeride geçiriyordu. Üfürükçülüğün cezası 3 ay olduğu için buna son birkaç senedir 3 ay içeride, 3 ay dışarıda yaşıyor denilebilir. Büyücü Hoca'ya bu adı İstanbullu takmıştı. Asıl adı Nazmi Topçu Bey'di. Yüzünü her zaman muntazaman tıraş eder, ağzının üzerinde küçük bir leke halinde memur bıyığı bırakırdı. Kıyafeti de asla büyücülüğünü hatırlatmazdı. Gençlere mahsus geniş körüklü bir İngiliz külotu ve avcı biçimi bir ceket giyer, kravat bağlar, ayağına son moda İskoç çorapları ve kısa konçlu botlarını çekerdi. Bu kıyafete bir fötür şapka, bir baston, bir de el çantası ilave edilirse Büyücü Hoca'nın Malatya'da meşhur ve asla değişmez kılığı anlatılmış olur. Yedi göbek sülalesi Malatya'da doğup büyümüş olduğu halde yüzünün esmerliğinden istifade ederek herkese, hatta Malatyalılara karşı bile kavmi necip araba mensubiyet iddiasından çekinmez, bazen pederi merhum, bazen yuvarlak hesap ceddi ebcedimiz diye başlayarak Mekke'den nasıl geldiklerine dair çöllerde, kervanlarda, vahalarda geçmiş bir uzun seyahat hikayesi anlatır. Muallimlik, nahiye müdürlüğü, ihtiyat zabitliği etmiştir. Muskacılıktan, üfürükçülükten, bir de en fazla ürktüğü macerası olan hükümete sövmek suçlarından mahkum olup sabıkayı mükerrere eshabından sayılmaya başlayıncaya kadar da Halk Partisi'nin müntehibi sanilik vazifesini muntazaman ifa etmiştir. Mahpushanede bulunmadığı zamanlar akşamcılığı asla bırakmazdı. Zaten bir gece fazla kaçırmış, kahvede kahveciye para vermek için cebinden bir gümüş lira çıkarınca beraber oturanlardan birisi "Ver bakayım, Atatürk lirası mı, İsmet İnönü lirası mı?" demiş. Bakmışlar ki İsmet lirası. İşte o anda hocanın ağzından edepsiz bir kelime kurtuluvermiş. Sözün burasında hoca etrafına bakar. "Hazret!" diye sesini alçaltır. "Ben sövmez bir adam değilim. Lakin kitap çarpsın ki o anda sövmeye niyetim yoktu." İşte böylece bir niyetsiz sövme yüzünden hayatı perişan olmuştur. Polis dairesinde kendisi için bir siyasi fiş doldurmuşlar, resmini ve parmak izini almışlar. Buna bir türlü akıl erdiremediğinden hoca korkuyor. Ne zaman İstanbullu ile yalnız bulunsa etrafına bakarak alçak sesle bu fiş meselesini sorar. Keyifli bir gününde İstanbullu kendisine bir nasihat vermiştir. Bir büyük şiir yazıp İsmet Paşa'ya yollamak, bu suretle fişi yırttırmak. Hoca aynı zamanda şairdir. Bir oturuşta 4-5 gazel, 5-10 hicviye kaleme alır. Son defa uygunsuz kadınlardan birisine muska yazarken cürmü meşhut halinde yakalanıp 2,5 aya mahkum edilmiştir. Her gelişinde kadın koğuşundakilerden istifade etmek için alt sol koğuşun birinci penceresi önüne yüksek bir kerevete yatağını serer, buradan kadınların mektuplarını, istidalarını ve muskalarını yazarak âlâ külli hal geçinir. Bir aydan beri İstanbullu'nun nasihatını tutarak İsmet Paşa'ya siyasi fişin yırtılmasını temin edecek büyük kasideyi yazmakla meşguldür. İstanbullu koğuşa girdiği zaman Büyücü Hoca dizinin birini yukarı dikip masa yerine kullanarak cayır cayır bir şeyler yazıyordu. İstanbullu yüksek sedirin yanında durunca başını kaldırdı. Bir an hiçbir şey görmeyen küçük kara gözleriyle baktı. Sonra telaşlı telaşlı davrandı.
"Vay beyim, hele buyur, ulan eşekler!" Koğuş arkadaşlarına her zaman böyle kaba hitap eder, sözünü de mutlaka geçirirdi. "Ulan Kürtler, misafir geldi demezsiniz."
İstanbullu bir sıçrayışta sedire çıktı. "Rahatsız olma hocam, gene şiir mi yazılıyor?"
"Yazdım da dur olmaz, şöyle buyuracaksınız, şöyle."
"İyi iyi, sen işine bak, yastık istemez."
"Ne demek, yatağı da sereceğim, yatağı."
"Giderim, bir daha da gelmem, yastık el verir." Hoca yastığı pencerenin içine koydu. İstanbul'un altına bir de minder verdi. Küçük bir Kürt çocuğuna ateş yakmasını emretti. Cigara paketini ortaya bıraktı.
"Hele bir tane yakın, zaten bizi özleyip gelmezsiniz ki."
"Her zaman özlüyorum. Yazıların bu sıra pek sıkıştırdı. Hubuş Hanım rica etmiş, gelmesek ayıp."
Hubuş Hanım iyi vallahi, karı kendinden geçmiş. Hala körpe delikanlı meraklısı.
Hocam,
bir şiir de bu hususta yazacağım. Malatya ne bir acayip memleket. Her bokluğa bir şiir yazsa insanın ömrü vefa eylemez. Hubuş Hanım, meseleden haberim var.
Neymiş?
Bizim dert malum ya, Hubuş Hanım benimle suç ortağıdır. Biz de milli şefe sept etmişiz.
O hatun da sept eylemiş. Biz kaside yazıyoruz, o da mektup yollayacak. Kaç kere aklıma geldi de sormayı unuttum. Şimdi bu Hubuş'a da siyasi fiş dolduracaklar mı?
Zannetmem.
Neden? Pekala, fakire neden doldurdular? Allah aşkına Murat Bey, şu meseleyi anlat, bu fiş meselesi.
Canım hocam, kaç kere söyledim. Fiş demek eski tabirle sicillemek demek.
Bizi şimdi sicillediler mi?
Sicillediler zahir.
İyi ama ben bu sicilden hiç haz etmiyorum. Bu sicili kazımanın kolayı.
Kolayı sadakat.
Neye sadakat? Alay mı ediyorsunuz hazret? Biz kime sadakatsizlik ettik? Serhoş bir adam kahvede bir terbiyesizlik etmiş. La havle.
Bak ne güzel biliyorsunuz. Mesele basit. Basit olduğu için de üzülmeye değmez. Ben 15 senedir fişliyim. Hiçbir zararını görmedim.
Daha ne zararı göreceksiniz? İşte 15 seneye mahkum edilmişsiniz.
Hem de suçsuz ve delilsiz.
Bir de gülüyorsunuz. Deli olmak işten değil. Bize de mi aynı akıbet mukadder?
Zannetmem. Kaside yanık olursa, paşanın yüreğine dokunursa...
Tabii yanık olacak, tabii yüreğine dokunacak. Lakin bir korkum var, eline geçmezse orada iç sürüsü kadar katip var. Daha beterini söyleyeyim. Okur da ben yazdım efendimiz diye kendi namına takdim ederse...
Bu kadarı da artık fazla. Siz beni deli edeceksiniz. En iyisi çıkınca bizzat götürür kendi elinizle takdim edersiniz.
Hay bin yaşa hazret, Allah sizden razı olsun. Giderim.
İşte bu da halledildi. Şimdi haydi okuyun bakalım. Kasideye mi çalışıyordunuz?
Hayır.
Öyleyse okuyun bakalım.
Baş üstüne.
Büyücü hoca gözlüğünü düzeltti, kağıdı kaldırıp Kur'an ahengine benzeyen hazin bir sesle okumaya başladı.
Asri zamanda hepsi gani var mı güdadan? Gördüklerin süs sade kuru ehli riyadan. Tenhaları melce ederek kaçsa da insan... Kurtulmaya imkan var mıdır asr-ı beladan? Gece dersinden bir şehadetname alanlar, her iki alemi kendisi vüzeradan. Kalıp kıyafete var ise eğer tamahın, Hacı Abdullah dahil meclisi ümeradan.
Gene Hacı Abdullah'ı karıştırmışsınız üstad.
Karıştırmadan yapamıyorum, günü azaldıkça aklı da azalıyor.
Devam edelim.
Yok ise eğer şeklini halleden alem, Şeyh Yusuf dahi burada kitapsız ülemadan, dahil olursan cemiyet-i riyakarlara, almış olursun sen de mühürü Süleyman'dan. İbret değil mi bizdeki ahlakın sükutu, tabasbus ehli bu zamanda muteberandan, tabasbus ehli bu zamanda muhteberandan, tak koluna bir dilberi düş çarşı pazara, onu huri seni addeder büyük gulemandan. Tut bir riyakar eteğinden kendine bend ol. Sen de olursun şöhretli eshab-ı kiramdan. Sadakat metanet gösterip kendini övme. Mahrum kalırsın sonra bütün asri zamandan.
Nasıl beyim, doğru mu da Allah aşkına?
Pek doğru. Bak daha neler yazdım. Dün gece bir efkar geldi. Ya ben bu it ağrında ne arıyorum dedim. Kaleme çöktüm. Dinle. Ahlaksızlık tayyib olamaz fakir olmazsan. Beyhude olmasın gümanın din ve Kur'an'dan. Bir ekmek ye de haksızı hak görneme lazım. Zalime belayı bekleme asla Mevla'dan. Gör Kıpti'nin halin mertliğinin akıbeti bu. Zindan köşesinde nefes kalmaz el amandan. Bir sövmeye fiş doldurur olmuşlar unutma. Senin ne farkın kaldı hey millet bir hayvandan. Doğrulara hakkın yardımın görmedin Nazmi. Parasız olan zalim elinden düştü dermandan.
Nasıl beyim, doğru değil mi? Doğru ama bir görseler iki fiş daha doldururlar. Bu sefer kaside bile kâr etmez. Rica ederim, bunlar şakadan ibaret. Şu ara kısmı malum ya, şakayı sever. Aldanmak ki şair sözü elbette yalandır demişler.
İyi ama bunlar pek yalana benzemiyor ki.
Elbette benzemeyecek. Şair yalan yazar da yalana benzetmez.
Ben de şaka ettim. Şimdi böyle şiirler mecmualarda bile yazılıyor. Karikatürde Çam Divri'nin eşarını size okumuştum.
Aklımda sahi, kahveleri gülüşerek içtiler.
Sonra Nazmi Bey pencere demirlerini yüzüne yapıştırıp bahçeye seslendi.
Hey bana bakınız, kim var orada?
Buyur hoca efendi.
Kız hanım sen misin?
Benim efendim.
Hobuş bacı nerede?
Burada efendim.
Baksın bakalım, Murat Bey geldi.
Pencereden çekilip İstanbulluya yer verdi. Murat pervazın içine oturdu. Karılar koğuşunun avlusu sararmış otlarla kaplanmıştı. Bir tek küçük fidan orta yerde miskin ve hasta duruyor. Bu ümitsiz avlunun biçareliğine birkaç misli arttırıyordu. Hub, namı diğer Hubuş bacı, 55-60 yaşında şişman kısa boylu bir kadındı. Artık ihtiyarladığından olmalı, yüzünü namahreme göstermemek için fena halde sarınır, fakat bir türlü kocamayan gönlü, hala kızı olan kız sesine benzeyen ince, baygın, işveli kelimelerinde dalgalanır dururdu. Ömründe 4 kerecik evlenmişti. İlk 3 kocası, 3'ü kız, 3'ü erkek, 6 çocuk bırakıp bunta zaman 10'ar senede ölmüşlerdi. 3. kocasının vefatından sonra kızları oğlanları evermek Hubuş Hanım'ın epey zamanını almış olacak ki kocaman evin içinde tek başına kalınca 4. defa evlenme vakti geçivermişti. Hubuş Hanım bu felaketi mücadelesiz kabul etmek istemedi. Damatlarının ve oğullarının ısrarına karşı direndi. Belki o kadar ısrar etmeseydiler o da bu kadar inat etmezdi. Velhasıl iki inat bir murat oldu. Hubuş Hanım Malatya'yı yerinden oynatan bir iş yaptı. Tefçi Zühre'nin dostu Mehmet'le evleniverdi. Mehmet Malatya'nın en güzel erkeği sayılıyordu. Henüz 30 yaşında ancak vardı. İşi gücü biraz yaşlı kadınlardan para yemekti. Hubuş'u da 3 kocadan kalan miras için nikahlamıştı. Reisi cumhura ve hükümete hakaretten 14 aya mahkum oldu olalı, her ziyarete gelişte harçlık almaktan başka ticaret yapmak bahanesiyle bir de dükkan sattırmıştı. Bilhassa bu dükkan satışı meselesinden sonra kızları da, damatları da, oğulları da Hubuş'tan büsbütün yüz çevirdiler. Bu inat da gene aksi tesir yaptı. Öyle ki genç koca işi anlayacak kadar akıllı olsa Hubuş'un bütün malını sattırabilirdi. Bereket versin Mehmet 3-4 aylık hasete dayanamayarak yeniden evlenmeye kalkmıştı. Hubuş'un arada sırada bayılması herhalde bu havadisi duymuş olduğuna delaletti ve mutlaka çıkmak için bir çare arıyordu. Hubuş bacı pencerenin önünde çömeldi. Yüzünü göstermemek için başını kaldırmadığından omuzlarını oynatarak sordu.
Murat Bey, orada mısınız?
Buradayım. Nasılsın Hubuş bacı?
Nasıl olayım şahım, işte buradayım, 4 aydır yatıyorum. Sebep olanlar sebepsiz kalsın, evleri yurtları yıkıla.
Merak etme, yıkılır.
Elbet yıkılacak, ben bu cürmün faili değilim, şahitlik ettiler. Hem evimde kiracılık ediyorlar hem şahitlik yapıyorlar. Bu gariplerin umumu namussuz.
Garip mi, evine uğratma. Bir an sustu.
Sen üstüne alınma, sen mahpussun ve de sen iyi adamsın.
Yok canım, devam et.
Şahitlik ettiler. Birisi alt kattakilerin mektepli oğlu. Yalvardım. Etme yavrum, o kadar ekmeğimi, dutumu, meyvemi yedin dedim. Bana söz verdi. Mahkemede inkar edecekti. Mahkemeye geldi. Orada da öyle söyledi. Sen sözünü neden yiyorsun? Sen erkek değil misin dedim de gülüverdi. Bana ceza verdiler. Ceza emri Ankara'dan gelirmiş. Sana şöyle şöyle bir söven oldu. Ne yapalım diye Paşa Hazretleri ne danışırlarmış. O da demek ki 14 ay ceza el verir buyurmuş. Hakkı var, yiğidi kılıç kesmez, bir de kötü söz öldürür. Orası haklı, lakin bakalım biz sövdük mü? Ben paşamıza nasıl söverim? Hem padişah olup halife postunda oturup hem de bizim Malatyalımız. Haşa!
Şimdi oraları bırak Hubuş bacı, ne yazdıracaksın?
Yazdıracağım şu, paşanın amcası kızı var Sabiha Hanım. Ona bir mektup yazıver, acıklı bir mektup.
Dur kağıdı çıkarayım, sen söyle sonra ben düzeltirim.
Olur.
İstanbul'u kağıdı kalemi çıkardı. Haydi bakalım.
Yaz, dersin ki benim hemşirem, benim gözüm Sabiha Hanım. Aşağı kattaki şikayet etti, yukarıdaki şahitlik yaptı. Yani bunlar hep garip insanlar, bizim evde kiracı oturan namussuzlar. Diyeceksin ki sen evini gariplere neden kiraya verdin? Varsın boş dursun da diyeceksin. İşte bir kere yanıldım, bir kere şaşırdım. Şaşmayan bir Allah diye yazarsın.
Anladık. Daha?
Dahası onların akrabalarından bir kadın ev istedi, vermedim. Ona kızdılar. Vay sen ne demek? Evi bize neden vermezsin diyerek. İşte oraları sen doğrultursun Murat Bey.
Baş üstüne. Daha?
Dahası Sabiha Hanım'a da, Fatma Hanım'a da, Kaniye Hanım'a da siz ettiğiniz vaadi unuttunuz mu dersin? Ben bu cezaevinde gece gündüz her gün ağlıyorum dersin. Ben sizi Allah'tan aşağı büyük bilirim, hem de komşuyuz, hem de Malatyalıyız. Duydum ki Valide Sultan İstanbul'a gitmiş, İsmet Paşa Efendimiz seyahate çıkmış. Bu 4 ay ben neler çektim, hem vallaha hem billaha yalandır. Gözü yaşlı, bağrı taşlı, gönlü yıkık Kaniye Hanım yemin etti. Sabiha Hanım, ben senin eteklerini öperim. 4 aydır cezamı çektim. Kaderimde varmış, damları da gördüm. Komşuluk, akrabalık hakkıyla rica ederim, beni buradan kurtarın. 3 aylar girdi, ikisini burada geçirdim. Mübarek Ramazan'da sizden himmet isterim. Evimde orucumu tutayım. Valide Sultan'ın, İsmet Paşa'nın ayaklarını öperim. Arnavutlar bana hakaret ettiler. Biz Türk'üz. Bu garipler hep Arnavut. Biz İslam'ız. Bunlar hep gavur. Gavur olmasalar başları açık sokağa çıkarlar mı? Biz hem de Malatyalıyız. Medet Allah aşkına. İşte Murat Bey, sen artık istediğin gibi yazarsın.
İmza ne atacağız?
Hub, namı diğer hubuş cariyeniz. Tapu senetlerinde böyle yazılıdır.
Pekala, adres?
Adres kolay. Cebeci İsmet Paşa'nın amcası kızı Sabiha Hanım, No 5 Ankara.
Mükemmel. Başka bir diyeceğin yok ya.
Hayır, aman acıklı yazasın. Pek acıklı yazıver. Okuyanlar bütün ağlasınlar.
Merak etme.
Ne dersin Murat Bey? Mektubun bir faydası olur mu?
Belki olur.
Olmalı elbette. Bana yazık değil mi? Vay başıma, vay başıma.
Deminden beri hubuşun arkasında ayakta duran ve İstanbulluya güzel kara gözleriyle çapkın çapkın gülümseyen hanım, yüzüne sardığı pembe başörtüsünün altından ''Dilim arkama giydirir kilim'' diye fıkırdadı. Hubuş telaşlandı.
''Şuna bak, herkese bir alay lazım. Ben bir şey demedim ki bu lafı böyle söyledin. Sen kulak asma Murat Bey, sen mektubumu yaz. Elin uğurludur, Allah ömrünü uzun ede. Göğsünde ak tüyler bite. Ah vah çekmeyesin.''
Peki peki, ben yazarım.
Artık sen yaz, mektubum sana emanet. Vebali boynuna oğlun gibi ever, kızın gibi gelin et. Dur bak, benim aklım başıma değil ki. Ben zarf aldırdım, kağıt aldırdım.
İstemez, bende var, ben yazarım.
Hiç olur mu? Dur savuşma Murat Bey, getireyim.
Hubuş şişman vücuduyla adeta yuvarlanarak gitti. İstanbullu hanıma sordu. Sizin iş nasıl?
Bilmem.
Müdde-i umumi iddianamesini söylemedi mi?
Bu sefer söyleyecek.
Hala inat ediyor musun? Deminden beri gülümseyen hanım birdenbire ciddileşti.
Ben yapmadım.
Kız, yapmadım biliyoruz, lakin şahitler yaptın diyor. Karakolda müstantikle, müdde-i umumilikle ikrarımız var.
Biz zorla ikrar ettik. Hüsnü polis bana düşman, Cemal polis bana düşman.
Anladık, rezil, ne inatçı şey ya Rabbi. Hanım dargın dargın baktı, sonra mücadeleyi kazanmış gibi gülüverdi. Dostuyla bir olup kocasını zehirlemekten yatıyordu. Adı Yamanlıydı. Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne idam maddesiyle sevk edilmişti. İstanbullu sözü değiştirmek için sordu. Aduş nerede?
Uyuyor.
Dün size bir arkadaş gelmiş, onu göremedim.
İçeride Nafia'yla dertleşiyorlar.
Hanım başını çevirerek güldü.
İkisinin derdi de bir.
Bari birer muska yazdırsaydın. Hoca işte hazır.
Onlar muskalarını dışarıda yazdırmışlar ağabey.
Sahi?
Sıdıka seninle görüşecekti.
Hanım koğuşa doğru bağırdı.
Sıdıka!
Efendim?
Gelsene, Murat abim burada.
Sıdıka zayıf, esmer ve pek sinirli bir kadındı. Kocası askere gittikten sonra öteki oğulları huysuz analarını getirip biçarenin başına atmışlardı. Bir gün gelin kaynana kavgası esnasında Sıdıka koca karıya bir sopa sallamış, başına rast gelen darbeyle kadın 3 gün sonra ölmüştü. Şimdi Sıdıka asılmaktan korkuyordu. Pencerenin karşısında kıstırılmış korkak bir hayvanın oynak gözleriyle Murat'a baktı. ''Ne olacak benemişim ağabey?'' ''Korkma dedim ya, sana en çok 5 sene ceza verirler.'' ''15 seneye razıyım, asmasalar, asılmaktan da korkmam, lakin ayıptır, lakin adam bundar gidermiş.'' ''Kız, sana kanunu okumadın mı? 5 sene verecekler, belki daha az verirler.'' ''15 seneye razıyım, asmasalar.'' Hala o lakırdı. ''Vallahi billahi 5 seneden fazla olmaz, sen Müslüman değil misin? Yemine inanmaz mısın?'' 15 seneye razıyım, 15 seneye. Bırak şimdi, saçmalıyorsun. Kocandan mektup aldın mı? Aldım, izinli gelecek. Senin yazdığın mektup gitmiş, ellerine sağlık. Bir şey değil. İşte gördün mü, mektup nasıl gittiyse. Öylece. Ben sana söylüyorum. Sakın korkma. Bu esnada Aduş kucağında olduğu halde Fatı geldi. Türkçeyi hiç konuşamayan bir Kürt karısıydı. Bütün fıkara köylü kadınları gibi fena halde yıpranmıştı. Kasabalılara benzemiyor, omuzlarını cilveli cilveli sallayıp sırıtmıyordu. İnsana dümdüz kardeş kardeş bakan siyah gözleri vardı. Çıplak ayakları kocamandı. İstanbullu onu görünce namahremlikten kurtulmuş gibi rahatladı. Sıdıka'ya işte bak dedi, Fatı'ya 2 sene verdiler, astılar mı? Fatı başka, o ısırmış. Sen de sopayla vurmuşsun. Gördün mü, sopayla vurmuşum. Beni asarlar. Ah, 15 sene verseler. Sen artık çok oluyorsun, küserim ha. İnce bir gölge gelip duvarın dibinde durdu. İstanbullu görmediği halde bunun zinadan 3 aya mahkum edilen Nafia olduğunu anladı. Hanıma göz kırparak mahsustan sordu. Nafia Hanım nerede, hasta mı? Hayır. Gölge söyleme diye işaret ettiği için hanım kekeledi. Hasta değil, içeride, ne yapacaktın? Pantolonumu iyi ütülemiş, teşekkür edecektim. Bir şey değil, ben söylerim. Söyle, de ki eğer böyle iyi ütülerse her zaman onun zahmetine koşarım dedi dersin. Söylerim, olur. Bir de gömleklerimin yakaları büzülmüş, nasıl etsek? Nafia göndersin diye fısıldadı. İstanbul'u doğrudan doğruya teşekkür etti. Hubuş bacı zarfla kağıdı koşturdu. İşte zarf, işte kağıt diye uzattı. Geç kaldım. Sebebi 3 İhlas 1 Fatiha okudum. Pul da ister ya. Ben yapıştırırım. He, ne masrafı olursa. Şimdi ayıp ettin Hubuş bacı. Hiç mümkün mü? Pula para vereceksin. Nafia Hanım da ütünün kömürüne para veriyor. Şimdi gömleklerimi tamir edecek, iplik ister. Nafia bir adımda ortaya çıktı. Ne münasebet dedi. Bizim Malatya'da bir söz vardır. Alacakla borç ödenmez derler. Yani biz Hubuş bacıyla hesabımızı görelim, sonra da sizin borcu mu ödeyelim? Elbette. İyi ama ben muska yazmıyorum ki, mektup yazıyorum. Nafia çekik ela gözleriyle İstanbulluya ağır ve ciddi baktı. Orta boylu, ince fakat çok mütenasip vücutluydu. O kadar güzeldi ve öyle mağrur bir hali vardı ki insan onun zinadan mahkum olduğuna imkanı yok inanamıyordu. Hem zinadan mahkum olduğuna hem de rıza dilinden o soytarı oğlanla yatmasına. İstanbullu sözü uzatmak için sordu. Canınız sıkılıyor mu? Hayır. Akşamları Aduş sizi eğlendirmeli. Eğlendiriyor. Siz gömleklerinizi yollayın. Olur. Hanıma başını salladı. Gülersin. Mahkemeye gidince müddeyi umuminin sözlerine kulak ver.
Ben anlamam ki ağabey. Sen anlarsın.
Kız, ben orada mıyım?
Orada olmasan da anlarsın.
Ne faydası var? Sözümü tutmuyorsun.
Ben öldürmedim.
Böyle bir kelimeyi söylerken bile işveli olmaktan vazgeçemiyordu. Her zaman yaptığı gibi burnunun yarısına kadar sardığı başörtüsünü düzeltmek bahanesiyle yüzünü açtı. 2 çocuk anası olduğu halde son derece gergin, mat bir dirisi vardı. Bir oğlan çocuğuna benziyordu. Bununla beraber kolay unutulmaz güzellerdendi. Gülümsedikçe yanakları çukurlaşıyor, biraz kalın olan alt dudağı şımarık şımarık bükülüyordu. Ağzı o kadar kırmızıydı ki mat yüzünde insanı şaşırtıyordu. Belki vücudu böyle sağlam ve tıkız olduğundan insan ona hiç acıyamıyordu. ''Başka bir sözünüz var mı bayanlar?''
''Yok ağabey.''
''Bir derdiniz olursa derhal çağırın. Nafia?''
''Efendim?''
''Rıza'ya selam söyleyeyim mi?''
''Hep böyle söylüyorsunuz. Size küstüm.''
Bunda küsecek ne var? Demek ki gömleklerimi tamir etmemek için bahane arıyordunuz.
İyi vallahi, gömleklerinizin yüzünden sizi artık küsmeyeceğiz de biz.
Elbette. Zaten Müslüman Müslümana 3 günden fazla dargın duramaz. Günahtır. Kitap böyle yazıyor. İsterseniz hanıma sorun, değil mi hanım?
Hanımın dostu da mahpustu. Arada sırada çekişirler, birkaç gün dargın kalıp sonra hemen barışırlardı. Bugün de yeni barışmışlardı. Hanımın bu sebepten keyfi vardı, omuzlarını oynattı.
Günahtır ya.
İşte gördünüz mü?
Tamam, şahidi de bulduk. Zaten bu hanım size laf söyletmiyor ki.
Aferin, benim vekilimdir. Aman aleyhimde söyleyen olursa. Hanım, sen işini bilirsin.
Kimin haddine? Sen gömleklerini yolla. Yarın da gel, öbür gün çamaşır yıkanacak, soyunursun.
Sağ ol bacım, sen de olmasan halim Arap, Allah'a ısmarladık.
Anasının kucağında uyku sersemliğini yeni dağıtmış olan Aduş elini başına götürerek onların yerine cevap verdi.
Allah'a ısmarladık efendim, güle güle efendim.
Aduş'a kadınlar da deminden beri konuşmayı dinleyen erkekler de yüksek sesle güldüler. Yalnız Aduş ciddi ciddi temenna etmeye devam ediyordu.
İkinci ayrımın sonu, sayfa 34.